Ayrım 29, sayfa 374. Ne yapacağımı kestiremiyorum. Kontrol iblisin elinde ama o gayet sakin kızla beraber odama doğru geri dönüyor. Ne yapmayı düşünüyor acaba, yoksa kaçmak fikrinden vaz mı geçti? Ama o vazgeçse bile benim cayma fikrim söz konusu olamaz. Kafama koydum, burada kalamayacağımı biliyorum. Yine de beklemeyi tercih ediyorum. Odama giriyoruz. Hemşire kolumdan tutup beni yatağıma götürüyor. Tam o sırada ani bir hamleyle birden arkasına dolanıp sol elimle ağzını kapatıyorum. Diğer elimle de debelenmesine fırsat vermemek için sıkıca beline sarılıyorum. Hemşirenin böyle bir saldırıya geçeceğimi hiç beklemediği aşikar. Boş bulunuyor, çırpınmaya çalışıyor ama onu sıkıca tutuyorum. Sonra kulağına eğilip fısıldıyorum. Giysilerim nerede? Kız cevap verecek halde değil, panik halinde, ağzı kapalı olduğu için konuşamıyor. Yatağa doğru çömeltip dizimle sırtına bastırıyorum. Canı yanıyor ama bağıramıyor. Sorumu tekrarlıyorum. Giysilerimi nerede saklıyorsunuz? Bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama çalışıyor ama ağzı kapalı olduğundan homurtuları anlaşılmıyor. Şimdi elimi ağzından hafifçe çekeceğim ama bağırmaya veya imdat istemeye kalkarsan boynunu kırarım diyorum. Bunları söyleyenin iblis olması lazım. Ben böyle bir şeyi asla yapamayacağımı biliyorum. Ama içim o kadar hürriyet özlemiyle dolu ki konuşmanın gerçek ben olup o konuşmanın konuşanın gerçek ben olup olmadığından bile kuşkuya düşüyorum. Okun yaydan çıktığının farkındayım artık. Ter içindeyim. Pijamam ve içimdeki atlet tenime yapışmış halde. Hemşirenin ağzını örten parmaklarım hafifçe gevşiyor ama sırtındaki dizimin tazyikini daha da arttırıyorum. Kız bağırmıyor, imdat çığlıkları da atmıyor. Çok şaşkın. Belki de benim gibi korkuyor o da. Kısık sesle fısıldıyor. Tüm giysiler aşağıda emanette diyor. Oraya nasıl gidebilirim? Soldaki merdivenlerden ama bu saatte kimse yoktur. Sizde bir anahtar olmalı. Önce cevap vermiyor hemşire ama serbest elim boynuna tazyik yapmaya başlayınca can havliyle fısıldıyor. Bankoda her zaman bir yedek anahtar bulunur. İblis birden kızı tuttuğu gibi savuruyor. Hemşirenin başı karyolanın madeni arkalığına çarpıyor. Alnı yarılıyor ve oluk oluk kan akmaya başlıyor. Artık güzel ve sevimli yüzü dehşet içindedir. Korkudan irileşen gözleri kapanmış, hırıltıları birden kesilmiştir. Ne pahasına olursa olsun buradan kaçmaya kararlıyım ama birden içim eziliyor ve hemşirenin hareketsiz kalan vücuduna ürpertiyle bakıyorum. Bana burada iyi muamele eden, hocalığıma takdirle bakan öğrencimin ablasına bir kötülük gelmesini istemiyorum. Ne yaptın ona, yoksa boynunu mu kırdın diye soruyorum iblise. Gevşeme hemen, yok bir şey, bayıldı sadece. Kızın hareketsiz bedenine hala korkuyla bakıyorum. Ne yapacağız şimdi? Sus diyor iblis. Öbür hemşirenin bunu merak edip gelmesini bekleyeceğiz. Ya bir erkek gelirse ne fark eder, onu da aklarız. Öteki hemşirenin sonu daha kötü oluyor. İblisin tahmini tutuyor ve arkadaşının geciktiğini gören kısa boylu, hafif tombul hemşire odama geliyor. Pusudayız, duvarın yanına sinip bekliyorum. İlk hemşireyi iblis yatağıma yatırıyor. Yaptığından zevk aldığı belli. Ben heyecan içindeyim ama o gayet sakin. Kız eşikten adımını atar atmaz duvarın kenarından fırlayan iblis çok sert bir yumruk savuruyor. Tam bir boksör gibi. Kız ne olduğunu anlayamadan yere seriliyor. Zeminin üzerinde kalıp gibi kalıyor öylece. Hemşirelerin halini daha fazla düşünmeye vaktim yok artık. Dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimizi anlıyorum. Hızla koridora fırlıyoruz yeniden. Kalbim güm güm atıyor. Ama bir yanda hayatımın en heyecanlı vakasını yaşamaya başladı hissediyorum. Bunu beni özgürlüğe götüren yol olduğunu bilincindeyim. Az önce nöbetçi hemşirelerin oturduğu kat bankosunda bir sürü anahtar asılı olduğunu görünce şaşırıyoruz. İblis ağır bir küfür savuruyor. Ondan önce üzerinde emanet odası yazılı anahtarı görüp işaret ediyorum. Anahtar asılı olduğu yerden alıp alt katı inen merdivenlere koşuyoruz. Bütün katlar birbirinin simetri. Yalnız bu kat bahçeye açılan ana giriş olduğundan biraz daha aydınlık. Burada da hasta odaları var ama daha ziyade idari bölümler, resepsiyon, hasta kabul, doktor odaları, kafeterya filan gibi kısımlar daha ağırlıklı. Şansımız yaver gidiyor. Aradığımız emanet odası indiğimiz merdivene çok yakın. Yine de tedbirli davranıyoruz. Koridora bir göz atıyoruz. Saat gecenin 1:30. Etraf bomboş. Kulağımıza caddede geçen vasıtaların sesleri aksediyor. Bir terslik olmazsa az sonra biz de gecenin karanlığında o hürriyet ortamına kavuşacağız. Elimde tuttuğum anahtarı kilide sokuyorum ama anahtarı kilitte çeviren ben değilim. Hadi acele et diyen iblisin sesi çınlıyor kulaklarımda. Odaya girip kapıyı kapattıktan sonra ışığı açıyorum. Burası bir spor tesisinin soyunma odası gibi. Etraf metal kabinlerle dolu. Her birinin üzerinde hastaların oda numaraları işlenmiş. Benimkini bulmak kolay oluyor. Dolabı açıyorum. Elbiselerimi yerinde görmek çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuğun onu yeniden bulması gibi bir sevinç yaratıyor içimde. Çılgın gibi soyunup pijamalarımı çıkartıyor ve hemen giysilerimi sırtıma geçiriyorum. Sanki asırlardır elbise giymemiş gibiyim. Cüzdanımı yerinde bulmak sevindiriyor beni, hayret ediyorum. Nakit paralarımı bile emaneten kasaya almamalarına şaşıyorum. Hazır mısın diye soruyor iblis. Başımı sallayıp tamam diyorum. Güvenim yerine geliyor. Artık koridorda ilerlerken herhangi bir hasta değil, geç saatlerde hastasını terk eden bir refakatçi kadar rahat ve emniyetli hissediyorum kendimi. Ana çıkışa doğru ilerliyoruz. O kadın nöbetçi hemşire bankosunun önünden geçiyoruz. İki hemşire doktor kılıklı genç bir adamla konuşuyorlar. Beni görünce bir an başlarını kaldırıp süzüyorlar ama hiçbirinin aklını yukarıdaki iki hemşireyi etkisiz kılarak firara teşebbüs eden bir hasta olabileceğim düşüncesi gelmiyor. Onlarla hiç ilgilenmiyorum, hatta bakmıyorum bile. Onlar da bana karşı gayet kayıtsızlar. İblis fısıldıyor. Telaşlanma, ağır ol, her şey yolunda diyor. Yüreğimin çarpıntısı hala devam ediyor ama ben de buradan kurtulmak üzere olduğumuzu idrak edecek kadar sakinim. Bahçeye açılan döner kapı bu saatte kilitli. Yandaki kapıdan çıkıyoruz. Sert ve soğuk bir rüzgar yüzümüzü yalıyor. Derin derin soluk alıyorum. Özgürlüğün havasını ciğerlerime çekiyorum. Gecenin bir buçuğu bile olsa koca metropol harekette. Cadde seyir halindeki vasıtalarla dolu. Aptal aptal etrafıma bakınıyorum. Bir boşluk içindeyim. Ama serbestliğimi kazanmak ise bunu elde etmiş durumdayım. Amaç serbestliğimi kazanmak ise bunu elde etmiş durumdayım. Ama şimdi ne yapacağım? Eve gitmek istiyorum ama bunun sakıncaları olduğunun da farkındayım. İki hemşireye saldırmış bulunuyorum. Fil hakika o eylemleri ben değil, iblis yaptı. Ama klinik idaresi tabii beni suçlu tutacak. Az sonra onları odamda bulacak olan başhemşire mutlaka hadiseyi öğrenince polise başvuracaktır. Hemşireler de benden şikayetçi olacaklardır. Ayrıca firarımı hemen Selma'ya da telefon ederek bildireceklerdir. Hiç kuşkusuz bunun anlamı ise polisin beni aramak için ilk geleceği yer evim olacak. Keyfim çabuk kaçıyor, ne yapacağımı düşünmeye başlıyorum. Yanında yeterli para var mı diye soruyor iblis. Neden soruyorsun? Geceyi nerede geçireceğiz? Aptal, hiç düşünmüyor musun? Yanında fazla nakit olduğunu sanmıyorum ama kredi kartlarım var. Kredi kartı sakıncalı. Neden? Polis izimizi sürmeye başlayabilir. Hemen mi? Kafanı çalıştırsana. Sen tehlikeli bir delisin. Hayır diyorum. Öylesin. İki kadını yaraladın, sonra da hastaneden kaçtın. Yutkunuyorum iblis hapıklı. Eve gitmek istiyorum. Saçmalama, şimdi olmaz, daha sonra. Daha sonra mı, ne zaman? Polis sizin evin araştırdıktan sonra gidebiliriz ancak. Yavaş yavaş kendimi toparlamaya başlıyorum. İtiraza kalkışıyorum. Dur biraz. Önce bazı konularda anlaşmaya varmalıyız. Senin istediğini yaptım ve hastaneden kaçmanı sağladım. Artık serbestsin. Yakamı bırak. Nereye gider istersen oraya git. Ama beni bırak artık. Sana daha fazla katlanamayacağım. Bu iş buraya kadar. Yine kafayı üşütmeye başladın. Sersem sersem konuşma. Canımı sıkıyorsun. Ben ciddiyim. Evime dönmek istiyorum ve bu kez seni oraya sokmayacağım. Öyle mi? Nasıl engel olacaksın bana? Hiddetimden saçmaladığımı anladım yine. Şimdilik bunun bir yolu yoktu. Karım olacak, karın olacak o orospuyu merak ediyorsun değil mi? Aklın fikrin onda zaten. O olmasa seninle gül gibi geçinip gideceğiz. Unutma, biz bir bütünüz. Bundan böyle de birbirimizden kopmamız olanaksız. Korkarım yine haklıydı. Peki ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. İblis öyle bir cevap verdi ki kanım dondu. Onu öldüreceğim. Asıl deli sensin dedim. Buna asla izin veremem. O korkunç kahkahası kulaklarımda çınladı. Senin ve benim huzura kavuşmamız için karının ölmesi lazım. Sen ancak o zaman aklını başına toplayabileceksin. Bunun bir şaka olmadığını anladım. Kaslarım gerildi, vücuduma kramplar girdi. İblis ciddiydi. Selma'yı gerçekten de öldürmeyi düşünüyordu. Ve o an içimdeki değişimin hızlandığını fark ettim. Artık onunla konuşamıyordum. Beni bütünüyle tutsak etmişti. Yarı uyuşuk haldeyim ama bu halimin bana verilen ilaçlarla bir ilgisi olmadığının farkındayım. Taksiyi evimin bulunduğu siteye çok yakın bir yerde durdurup iniyorum. Bu benim fikrim değil, muhakkak iblisin. Çünkü site girişindeki bekçilerin beni görmesini istemiyor. Polisin araştırmasından, site bekçilerini uyarmasından çekiniyor. İçeri nasıl girecek diye düşünüyorum. Çevre yüksek duvarlarla çevrili. Ama sonra kuzeybatı yönündeki tamir edilmemiş duvarı hatırlıyorum. 2 ay kadar önce yüklü bir kamyonun duvara çarparak yaptığı kaza sonucu oradaki çöküntüden sitenin bahçesine atlamak çok kolay. Beynimin içini okuduğu için iblisin de bunu öğrenmesi çok kolay. Lanet olsun diye hamurdanıyorum içimden ama ağzımdan ses çıkmıyor. Taksi şoförünün parasını verip savdıktan bir süre sonra karanlıkta bekliyorum. Onu nerede, neden beklediğini anlamıyorum. Benim aklıma geçerli bir neden gelmiyor. Hava soğuk, hatta buz gibi. Üşümeye başlıyorum. Ama bunun soğuktan mı yoksa iblisin beynindeki çılgınca fikirlerden mi kaynaklandığını anlayamıyorum. Neyse ki yağış yok. Sonra ağır ağır yıkık duvarın olduğu yere doğru ilerliyorum. Site yöneticileri nedense o yıkık duvarı hala tamir ettirmediler. Yanlış hatırlamıyorsam tamirat açtıkları tespit davası için bir süre ertelenmişti. Şansın bir defacık da bana gülmesi için dua etmeye başlıyorum. Kaza yerinin içeriye sızmalar için müsait olduğunu bilen gece bekçileri sık sık oraya yürüyüş yaparlardı. Umarım biz içeri süzülürken görülürüz diye aklımdan geçiriyorum. Yakalanmak istiyorum, başka çarem yok. Aksi halde Selma'yı kurtaramayacağım. Aklımı karıştıran karım hakkında beni aptalca kuşkulara sürükleyen hep iblis. Beni kandırmayı, onu kötü bir kadın gibi düşünmeye hep o itiyor. Niyetini anlıyorum artık. Onu ortadan kaldırmadıkça rahat edemeyecek. Yaptığı bütün planlar netice vermedi. Şimdi çaresiz tek kurtuluşu onu öldürmekte buluyor. Kendime aptal, kafama lanetler okuyorum. Kendime aptal, kafama lanetler okuyorum. Bu basit tuzağa nasıl düştüğüme kızıyorum. Karımdan kuşkulanmam affedilmeyecek bir hata. Yıkık duvara yaklaşıyorum. Kalbim duracak gibi. Bu menfur cinayeti önleyecek bir çare hala aklıma gelmiyor. Ne yapabilirim ki? Bedenim esaret altında, iradem çalışmıyor ve kaslarıma hükmedemiyorum. Onun doğrultusunda tam bir robot gibi hareket ediyorum. Yıkık duvardan içeriye rahatlıkla süzülüyorum. Sitenin bahçesi derin bir sessizlik içinde. Herkes derin bir uykuda. Ta uzaklarda birkaç villanın ışıkları yanıyor. Gözlerim gece bekçilerini arıyor. Ama görünürlerde kimse yok. Sitenin hiç de sönildiği kadar rahat korunamadığını anlıyorum. Konuşamıyorum. İblis kendini emniyete almak için konuşmamı da engelliyor. Hiç olmazsa onunla konuşabilsem her istediğini yerine getirmeye hazır olduğumu söyleyeceğim. Yalvaracağım. Hatta yeter karımı öldürmesin. Akasya ağaçlarının altından hızla yürüyorum. Yan taraftaki taflanlar görünmemi engelliyor. Ah ne olur diye geçiriyorum içimden. Bekçilerden vazgeçtim ama beni tanıyan komşularımdan biri arabasıyla evine dönse şu an diyorum. Ama kimse gelmiyor. Müşterek yüzme havuzunun yanından geçiyorum. Az sonra villama varacağım. Evimi görüyorum. Yüreğim hop ediyor. Bütün ışıkları sönük evin. Selma da Ali de uyuyor tabii bu saatte. Uyumaları lazım. Sonra birden aklıma geliyor. Acaba hastaneden kaçtığıma dair haber henüz karıma bildirilmedi mi diye. Hesaplayamıyorum ama hastaneden kaçışımızın üzerinden en azından 30-40 dakika geçmiş olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdiye kadar çoktan farkına varılmalı ve gereken yerlere durum bildirilmeliydi. Belki hastanede de bir panik yaşanıyor. Ne de olsa geride 2 baygın hemşire bıraktık. Fakat Selma'nın firarımdan haberi olmadığı kesin. Bilse herhalde uyumaya devam etmez. İblis elbisemin ceplerini karıştırıyor, sokak kapısının anahtarını arıyor, bulamayınca sinirleniyor, hatta küfürler ediyor. Ona bir şey diyemiyorum ama ben de merak ediyorum. Acaba anahtarım nerede? Düşürmüş olabilir miyim? Belki de Selma'da kaldı, anımsayamıyorum. İblis sokak kapısının önünde durup etrafa bakınıyor fakat zile basmıyor, kararsız. Neden acaba? Neden Selma'yı uyandırmak istemiyor? Çekindiği bir şey mi var? Hiç sanmıyorum. Her zaman şiddet eğilimindeki bu adam kimden korkacak, karımdan mı? Sokak kapısının önünde fazla oyalanmıyorum. Hızlı adımlarla villanın arka bahçesine doğru yürüyorum. Mutfağın bahçeye açılan bir servis kapısı var. Sanırım İblis o kapıdan girmeyi deneyecek. Başka şansı yok. Normal zamanlarda yatmadan önce her İki kapıyı da kilitlemeyi hiç ihmal etmezdik. Ben evde bulunmadığıma göre Selma'nın bu konuda çok daha dikkatli davranacağından kuşkum yok. O kapıyı da kilitli bulacağımıza eminim. İblis kapıya el atıyor. Haklı çıkıyorum. Kapı kilitli tabii. Ayrıca işten sürgüsü de çekili olmalı. Bu kapı yıkırmadan içeri girmesi olanaksız. Homurdanmaya devam ediyorum. Hatta öyle sinirleniyor ki hiddetini ben ruhumda titremeler olarak algılıyorum. Bir anlam da veremiyorum. Selma'ya duyduğu bu nefret niye? Neden onu bu denli şiddetle öldürmek istiyor? Muhakeme tarzı bana çok aptalca gelmeye başlıyor. Kendisiyle bütünleşmem için karımı tek engel olarak gördüğünü söylemişti. Eğer onu öldürürse kendisine duyacağım nefreti hiç hesaplamıyor mu? Bu ne biçim bir mantık? Sakat ve hasta bir düşünce. Varlığı artık beni korkutuyor ama elimden bir şey gelmiyor. Bütün kozlar onda ve oyunu dilediği gibi sürdürüyor. Servis kapısının camı kırılabilir. O zaman elini içeri sokarak sürgüyü de çekebilir ama kilidi açamaz. Selma'nın anahtarı kapının üstünde bıraktığını hiç sanmıyorum. Bu tedbirsizliği yapmaz. Nitekim iblis de öyle düşünmüş olmalı ki kapıyı kurcalamaktan vazgeçiyor. Bir an ümitlenir gibi oluyorum ama bu ümidim kısa sürüyor. Kötülük prensinin eve girmek için başka çareler aradığını sezinliyorum. Bir iki adım geri gidip ikinci kattaki çalışma odamın penceresine bakmaya başlıyor. Galiba oraya tırmanmayı düşünüyor. Dalları pencereme yakın bir akasya ağacı var. Fakat onun vücut ağırlığını çekmez. Teşebbüs ederse kırılır ve yere düşer. Sakatlanacağı muhakkak. Ona da razıyım. Önemli olan Selma'ya erişememesi. Ama iblis çılgın ve kararlı. Ağaca tırmanmaya başlıyor. Nefesimi tutuyorum. Çocukluğumda babamın çiftliğindeki meyve ağaçlarına çok tırmanmıştım. Rahatlıkla akasya ağacına da çıkıyorum. Dallar esniyor. Camın hizasına oldukça yakınım. Kendimi boşluğu bırakarak sıçrarsam belki camın pervazına tutunabilirim. Ama sonra ne olacak? Camı kırmadan içeriye giremem ki. Camın kırılması da gürültü çıkarır. Acaba çıkan sesi Selma uyanır mı? Uykusunun biraz ağır olduğunu bilirim ama karım mutlaka kuş uykusundadır. Ne de olsa evde yalnız. Mutlaka biraz tedirgindir. Ama emin de olamam. Uyku bu. Yarı ölüm derler. Hele bu saatte. Tam derin bir uykuya girildiği saatler. Yüreğim ağzıma geliyor. İbris sıçrayacak. Kendimi boşluğa atıyorum. Parmaklarım pencerenin mermer pervasını yakalıyor. Bir süre sırıtarak öylece sallanıp dengemi bulmaya çalışıyorum. Başarmanın hazzı yayılıyor bedenime. Baş seviyen pencerenin altında. Bu durumda camı kıramam. Ama dengemi sağlayınca önce ayaklarımı duvara dayayıp pervaza tırmanmaya çalışıyorum. Lanet olsun, pervaz geniş, yaz aylarında karımın oraya yayvan çiçek saksıları yerleştirdiğini anımsıyorum. Kendimi yukarı çekebilirsem oturma şansım bile var. İdmansız ham kollarım zorlanıyor, hatta titremeye başlıyor. Ama son bir gayretle kendimi çekmeyi başarıyorum. Kaba etlerim mermere temas ediyor, durup yeniden soluklanmaya başlıyorum. İşin zor kısmını hallettim. İblis yine bekliyor. Tedbirli kendini güvenceye almak istiyor. Dirseğiyle camı kıracak. Aklından geçeni anlıyorum. Sitenin geniş bahçesindeki sessizliği dinliyor önce. Camın kırılırken yaratacağı gürültünün kurcular tarafından duyulmasından çekiniyor. Gözleriyle etrafı taraması ondan. Ama hiçbiri yok bu yakınlarda. Onlara en gereksinim duyduğumuz sırada hepsi evimden uzak. Sert bir dirsek darbesi. Camın kırılacağını sanıyorum. Fakat cam ilk darbeye direniyor. Ağzımdan alışık olmadığım bir küfür çıkıyor. İblis sinirli. Yeterince sert vuramıyor çünkü pervazdan aşağı yuvarlanmamak için mermere diğer eliyle sıkı sıkıya tutunmak zorunda. Homurdanarak bir daha deniyor. Tiz bir gümbürtü çıkıyor gecenin karanlığında. Belki de bana öyle geliyor. İnşallah Selma da duymuştur. Komşular da diye geçiriyorum aklımdan. Fakat ne benim evde ne de komşu birlerde en ufak bir hareket yok. Kimse duymuyor. Tek bir ışık yanmıyor. Ümidim boşuna. Dirseğim acıyor. Kırılan iri bir cam parçası içeriye çalışma odamın zeminine düşüyor. Camın düştüğü yerde halı yok. Cilalı park üzerine düşen parça içeride ses çıkararak bir daha parçalanıyor. Belki Selma bu sesi duymuştur diye hevesleniyorum, bekliyorum ama içeride çıt yok. Gecenin ürkücü sessizliğini bozan bekleyiş avdet ediyor. Kırık, yetersiz, iblis hala buradan içeriye giremez. Giremeyeceğini bildiği için beklemeye devam ediyor ama son derece kararlı. Çıplak elleriyle kırığı genişletmeye çalışıyor. Başka çaresi yok. Dirseğiyle bir darbe daha indiriyor ama bu arada ummadığı bir kaza alıyor ve iri bir cam parçası eline saplanıyor. Bir küfür daha savuruyor iblis. Bu kez canı yanmıştır. Hatta az daha aşağı yuvarlanmasına ramak kalıyor. Elime bakıyorum, oluk gibi kan akıyor. İri bir cam parçası tüm sivriliğiyle avucuma saplanmış durumda. Muhtemelen damar kesilmiş olmalı. Kan fışkırıyor. Diğer elimle cam kırığını çekip alıyorum avucumun içinden. Sonra mendilimle elimi sarıyorum. Mendil anında kıpkırmızı kesiliyor. Bu durum iblisi büsbütün kızdırıyor. Sinirleri son derece gergin. Başına gelenlerden de Selma'yı sorumlu tutuyor. Cevap veremeyeceğimi bilmesine rağmen sırf beni kahretmek için homurdanıyor. Bütün bunlar o kaltağın yüzünden oldu diyor. Hepsini ona ödeteceğim. Canını yaka yaka öldüreceğim onu. O an konuşabilmek için neler feda etmezdim ki. Ama bütün gayretlerime rağmen ağzımdan tek kelime çıkaramıyorum. Benliğim mutlak esaret altında. Sonunda içeriği süzülmeyi başarıyor iblis. Pek kolay olmuyor. Ama testere ağzı gibi kesik cam parçaları vücudunu içeriye alırken pek çok yeri kesiliyor. Yalnız eli değil, şimdi alnında da kan çizikleri var. Çalışma odamda doğruluyorum.